tarihe not düşürecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey yok.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Bugün 15 Eylül 2015 Salı günü RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan, 1,5 saat boyunca birlikte olacağız. Bugün ne oldu? Aslında olaylardan ne anlamalıyız? Bütün bunları konuşacağız. Çok önemli başlıklar var. İyi bir haber. Bugün bir ölüm haberi yok, bir şehit haberi yok. Ya bu artık Türkiye'nin olağan akışında iyi bir haber haline geldi. Ama kötü bir haber, ifade özgürlüğüne ilişkin gerçekten herkesi çok şaşırtacak, sıkıntı yaşatacak bir gelişme oldu. Doğan Grubu'na terör başlığıyla soruşturma başlatıldı. RSFM'de Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programına başlıyoruz. Tabii başka başlıklarımız da var. İfade özgürlüğü konusunda ciddi sıkıntı yaratacak bir gelişme yaşandı Doğan grubuna, grubun tamamına. Terör faaliyetlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bu soruşturmanın ne manaya geldiğini, niye açıldığını, gerekçelerini Doğan Medya'da daha önce önemli görevlerde bulunmuş olan Enis Berberoğlu'yla, son olarak da Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi, Enis Berberoğlu'yla konuşacağız. Aynı zamanda çok enteresan bir ses dinleteceğim size. Hürriyet Gazetesi'ne yapılan ilk baskının en önemli aktörüydü. AK Partili milletvekili, aynı zamanda Gençlik Kolları'nın başkanı. İşte Abdurrahim Boynukalı'nın kongrede divan başkanlık kuruluna da seçilen, divan üyesi olan Abdurrahim Boynukalı'nın ifadeleri var. Hürriyet grubuyla ilgili. Ben oraya baskını önlemeye geldim demişti ama gerçekten öyle mi? Bu sesi dinledikten sonra siz karar vereceksiniz. Terör ve çatışmalar, evet, bugün hiç cenaze haberi almadık dedik. Bu önemli bir gelişme ve enteresan bir takım girişimler var. HDP'liler, Diyarbakır'da örgütlü bir takım sivil toplum kuruluşları, partiler, Irak'taydılar, Kandil'e gittiler, döndüler ama hiç konuşmadılar. Önemli bir şeyler oluyor. Konuşacağız onu da uzmanlarıyla, yakından takip eden isimlerle. Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş şu anda cezaevinde, son olaylar nedeniyle gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Kızı feryat ediyor, sağlığı problemli, ölüme gidiyor babam, yavaş yavaş lütfen beni duyun diye. Evet, Sur Belediye Başkanı'nın kızı Berfin Ezgi Demirbaş konuğumuz olacak, feryadının nedenini aktaracak bize. Taha Akyol'un çok enteresan bir yazısı vardı dün kongreyle ilgili. O kongreden çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı'nın kongreye damga vurması ve kurumların siyasi irade karşısında zayıflatılması ne manaya geliyor? Bunlarla ilgili enteresan tespitleri vardı. Anayasa Profesörü Ergun Özbulun'la konuşacağız bu başlığı. Ankara'da partilerle işbirliği görüşmeleri var. Demokrat Parti'nin borcu karşılığında AK Parti'ye devriyle ilgili bir takım girişimler var. Aynı zamanda AK Parti logosunu taşıdığı gerekçesiyle partinin Yüksek Seçim Kurulu'na şikayet ettiği başka bir takım küçük partiler var. Oradaki gelişmeleri de konuşacağız ama yeni kongrenin aslında Ankara'da nasıl bir çalkantı yarattığını da Cumhuriyet Gazetesi'nden yazı işleri müdürü Murat Sabuncu'yla değerlendireceğiz. İlk kez oluyor Suriye'de. Aslında Macaristan'da tanıdığımız bir tabloydu, gördüğümüz bir tablo. Göçmenler, çok sayıda göçmen tren istasyonlarında Almanya'ya gitmek için çaba sarf ediyorlardı. Türkiye'de genelde denizden yolculuk vardı. Bu sabaha karşı yine birçok göçmen hayatını kaybetti maalesef Türkiye'den Yunanistan'a geçerken. Ama Türkiye'de de bir ilk gerçekleşti. Göçmenler, biz denizde boğulmak istemiyoruz dediler. İstanbul'da otogarda bir araya geldiler. İzin verilmeyince sınıra gitmelerine, yürüyerek sınıra gitmeyi tercih ettiler. Dün akşamdan beri Edirne'de ayakta. Bütün detaylarına bakacağız olay yerinden bağlantılarla. Son başlıkta öğretmen atamaları olacak. Yaklaşık 450 bin öğretmen atama için sıra bekliyordu, gün bekliyordu, müjde bekliyordu. O müjdenin bir bölümü geldi. 30 bin civarında öğretmenin ataması gerçekleştirildi. O atama sırasında yaşananlar aslında öğretmen adaylarının nasıl zorlu bir hayat yaşadıklarının da göstergesiydi. Detayları aktaracağız ve şimdi başlıyoruz.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
RS FM'desiniz, ben Yavuz Oğan. Evet, günün manşeti. Günün manşeti aslında ifade özgürlüğüyle ilgili son dönemde çokça tartıştığımız gelişmelerden birisi, bir yenisi. Doğan grubuna bir bütün olarak terör başlığıyla bir soruşturma açıldı. Soruşturmanın gerekçeleri de enteresan. Bütün bu gerekçeleri ve açılan soruşturmanın ne manaya geldiğini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda meslektaşımız Enis Berberoğlu ile konuşacağız. Enis abi, hoş geldin yayına.
Çok teşekkür ederim Yavuz Bey. Yalnız bir şey düzeltmek zorundayım. Abi demenden çok hoşnut kaldım. Ama meslektaşım der deyince bir sorun var orada. Ben emekli gazeteciyim.
Emekli. Yani çünkü yani, benim, ama ben benim, gazeteciler benim emekli matbuata, olmaz diyebilir Enis abi.
Valla matbuata olan saygımdan dolayı bunu söylüyorum. Yani çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanımcısı olduğum anda o defter kapandı bu açıdan. Yani evet. Ben senin mesleğine saygım açısından söylüyorum.
Peki. O zaman yeni siyasetçi, eski gazeteci diyorum, düzeltiyorum.
Teşekkür ederim.
Ne diyelim? Şimdi Doğan grubuna ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Sen de Hürriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yaptın. Yıllarca o grupta da çalıştın. Şimdi de siyasettesin. Ne diyor o soruşturma gerekçesinde? Bakırköy Başsavcılığı'nın başlattığı
vallahi,
soruşturma.
Şimdi iki gün önce. Evet. Pardon, buyurun.
Aslında bir başlıkları bizi dinleyenlere aktaralım istedim. Ondan sonra üzerine konuşalım. 29 Ağustos 2015'te Siirt'te şehit düşen askerlerin fotoğraflarının sansürsüz yayınlanması. Sanıyorum bu Doğan Haber Ajansı'nın bir yayınıydı. Bununla evet. ilgili ciddi tartışma olmuştu. Tunceli'de öldürülen PKK'lıların fotoğraflarının sansürlenmesi. Yine Doğan Haber Ajansı üzerinden bir yayınla ilgili bu. Cüneyt Özdemir'in, burası çok enteresan, PKK'ya katıldığı iddia edilen kırmızı fularlı kız olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil ile televizyondaki röportajı soruşturmaya konu edilmiş. Soruşturma nasıl başlamış? Güneş Gazetesi'nde işte belge diye bu başlıklar ve Doğan grubunda çalışan birçok insanın attığı tweetler, verdiği mesajlarla ilgili Güneş Gazetesi tam sayfa, bunu haber mi diyelim artık, bir sayfa hazırlamış. O sayfadan yola çıkarak da savcılık harekete geçmiş. Ne diyorsun?
Valla aslında sen söyleyecek her şeyi söyledin. Yani birincisi konu tamamen saçma sapan bir konu. İkincisi konuyu ciddi olarak gündeme getiremeyecekleri farkında oldukları için paslaşma tabir ettiğimiz eski mesleğimde benim bir yöntem uygulanmış. Önce matbuata sızdırılmış, yandaş medyada bu köpürtülmüş. Köpürdükten sonra savcı bey birden aklına gelmiş, dava açmaya veya soruşturma açmaya karar vermiş. Bunu ben size söyleyeyim, yeni bir yöntem uygulanıyor şu anda Türkiye'de. Bu yöntem şu: Cumhurbaşkanı veya hükümete herhangi bir şekilde eleştiri yöneltildiği zaman eskiden ne olurdu? Çıkardı, adam kendini savunurdu. Herhangi bir hükümetten bahsediyorum. Bu hükümetten değil tabii. Ve kendini siyaset zemininde savunurdu. Çünkü malum demokrasinin 4 tane sütunu var. Ya, yürütme, yasama, yargı, bir de medya derler. Evet. Medya işini yapacak, siyasetçi de işini yapacak. Yani bizim hakkımızda, yani Cumhuriyet Halk Partisi, benim mensup olduğum parti hakkında yapılan rezalet yayınların bini bir para. Çoğuna dava da açmıyoruz. Çoğuna teksip de göndermiyoruz. Ama önce teksip müessesini AKP çok kötü kullanmaya başladı. Bakın, benim mesleğe nokta koyduğum tarihlerdeki yöntem şuydu. Herhangi bir yerde bir siyasetçinin, diyelim ki bir ana muhalefet liderinin veya Devlet Bahçeli'nin bir cümlesini alıp başlık yapan ya da işte birinci sayfada biraz büyükçe koyan gazeteye teksip gönderiliyor. Fakat teksipte bu sözlerin Kemal Kılıçdaroğlu veya Devlet Bahçeli'ye ait olduğu saklanıyor. Hakim de okuma zahmetine katlanmıyor metni.
Kimden geldiğine bakıyor öyle bir sadece manzara, herhalde tabii.
Öyle bir manzara sunuluyor ki mesela Devlet Bahçeli hırsız demiş Recep Tayyip Erdoğan. Siz benim müvekkilime hırsız dediniz diye Hürriyet'ten düzeltme yayınlaması bekledim. Arkadaş, bunu ben söylemedim ki, siyasetçi söyledi. Beni ilgilendirmez. Yargı böyle bitti. Şimdi yargıda ikinci aşamaya gelin. Bakın, demin onu izah etmeye çalıştım. Şimdi normal şartlar altında ellerindeki kanun, mevzuat, yönetmelik, adına ne derseniz deyin, teamülatta Hürriyet Gazetesi'ne bir sansür uygulamalarına müsaade etmiyor. Ya da Nokta dergisini toplamalarına müsaade etmiyor. Yaptıkları şey arka kapı kullanmak. O arka kapı da şu, terör propagandası diye bir suç icat ettiler. Sanki Türkiye'de terör yeni çıkmış gibi. Sanki bu Hürriyet Gazetesi'nin mesela suçladıkları mefkürelerden biri Hürriyet Gazetesi.
Evet.
Hürriyet Gazetesi'nin en az benim hatırladığım birkaç şehidi terörle mücadelede verilmemiş gibi. O gazetenin üzerine Türk bayrağı, Atatürk logosu, Türkiye Türklerindir yazısının çok eleştirilen bu yazının hala korunuyor olduğu gerçeğini unutturmak istercesine bir terörle mücadele, bir terör propagandası gerekçesiyle her türlü şey imkanı kullanmak istiyorlar. Bu imkanların nasıl kullanılacağı dün Nokta dergisinde gördük. Tek başına bir savcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savcısı gitti. Türkiye'de yayın yapan bir dergiyi toplattı. Hakim kararına
gerek,
hakim kararına gerek duymadı. Evet, 24 saat sonra onay alacağım diye kendi el yazısıyla var kararın üstünde. Başka ne var? Başka savcının bu tür bir işlem yapabilmesi için ancak yabancı yayınlar için bu böyle bir bent var. Basın Kanunu'nun 25. maddesinde. Evet, ama dediğim gibi mesela yani bir örnek vermek gerekiyorsa. Yani Türkiye'de şu adamları öldürün de ne bileyim İran İstihbarat Servisi bir mefkure, bir dergi çıkardı, gönderdi. Onu durdurmak için uygulanacak madde bu. Nokta dergisinin kapağı sebebi bile değil.
Peki burada zaten yani, itiraz...
Sonra ne yaptılar? Bir cümle daha diyeyim. Ondan sonra yani sonra ne yaptılar? Yıllardır basın davalarıyla uğraşmak üzere gazetelerde, dergilerde bir yazı işleri müdürü özel olarak görevlendirilir. Bu adam yarı hukukçu demektir ya da bu kadın. Yani neredeyse. Çünkü hakkında 10, 20, 30 tane dava her zaman yürürlüktedir. Çünkü insanlar gazeteleri, dergileri haklı ya da haksız yere dava ederler. Bakın bugüne kadar bir tane yazı işleri müdürü, bilemedin iki tane yazı işleri müdürüdür. Hani işi bir şüphe payı bırakarak söyleyeyim. Tebligat olmadan adliyeye polis mevcuduyla çağrıldı. Yani. Gözaltına alınacak çağrıldı. O da dün oldu. Bunlar çok
yine Nokta dergisi.
Bunlar kıyamet işaretleri. Bunlar hükümetin önümüzdeki dönemde medyaya uygulayacağı planın, şablonun 3 aşaması. Yani 1 terör propagandasıyla suçla. 2 tek başına savcı kararıyla götür bütün işlemi, bütün operasyonu. 3 yeri geldiğinde de yerli yersiz, yeri adresi belli, çalıştığı makam belli, kaçma şüphesi olmayan, delil kararlılığı şüphesi olmayan adamı gözaltına al, gözdağı ver.
Hepsi aslında bunlar, dikkatli olun, ayağınızı denk alın mesajı gibi de algılanabilir. Şimdi bir şeye dikkat, bir şeye dikkat çekmek istiyorum ama bu terör başlığının başka bir sonucu da var. Onu da birazcık konuşmak istiyorum. Bugün özellikle Nokta dergisine baskında Cumhurbaşkanı'na hakaret ön plandaydı. İbrahim Kalın'ın bir açıklaması var. Bu meselelerle ilgili zaten başlar başlamaz sanki Hürriyet Gazetesi'ne açılan soruşturmayı da ima eder gibi bir açıklaması vardı. Aslında Hürriyet'e soruşturma yeni başladı, bilmiyoruz dedi ama orada ortaya koyduğu bir duruş var sarayın. O duruşa bir bakalım, sonra terör başlığıyla ilgili bir yorumunu daha rica edeceğim insan.
Tabii.
Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör propagandasına alet olmamak, toplumsal husumeti besleyen, derinleştiren, yetkilileri hedef gösteren yayınlardan da kaçınmak gerekir. Bununla ilgili hukuk çerçevesinde devletin alacağı tedbirler de ortadadır. Burada Cumhurbaşkanlığı makamına hakareti ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek hiçbir zaman mümkün değildir. Şu anda Türkiye bir terörle mücadele sürecinden geçiyor. Burada herkesin üzerine düşen hassasiyeti net bir şekilde ortaya koyması gerekir. Burada küçük siyasi hesaplarla, küçük siyasi puanlar elde etmek için, skor yapmak için Cumhurbaşkanlığı makamına saldırmak siyaset falan değildir. Cumhurbaşkanlığına saldırarak, şahsına ve ailesine saldırarak Cumhurbaşkanımızın medyada ilgi odağı olmaya çalışmak da gazetecilik falan değildir. Bu bildiğiniz aktivizmdir, militarizmdir, başka bir şeydir, gazetecilik değildir.
Evet, bir gazetecilik tarifi almış olduk. Bugün saraydan da orada hakaret meselesini söylüyor. Terörle mücadeleye özel dikkat çekiyor ve buna uygun yasalarda kullanılacak diyor. Aslında arkasında duruyor yapılan bütün soruşturmaların ve toplatma kararlarının. saraydan yapılan açıklamada. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Terör başlığıyla yapılan terör propagandası yapıyor diye başlatılan soruşturmalarda bir sonuç çıkarsa, bir de terör propagandasına alet edilen işte alet, edevat, şu bu ve benzeri şeylere el koyma gibi de bir yetkileri var değil mi? Aslında bunun en kritik noktalarından birisi müsaadele. Yani İpek Koza'da da benzer bir durum vardı. Şimdi Hürriyet'te de benzer bir durum var. Yani risk aslında öngördüğümüzden çok daha büyük gibi görünüyor.
Doğru söylüyorsunuz ama yani o zaman zaten yani eline silah alıp basması daha makul olur. Yani yargı teşkilatının, bir gazeteyi ya da bir televizyonun. Ama dediğinizde yani olmaz denilen ne olur yani ne dediysek olmaya başladı. O yüzden de dediğiniz ciddi anlamda ihtimal dahilinde olabilir. İki sebebi var. Ben arz edeyim hemen. Lütfen. Çok hızlı bir şekilde. Birincisi müsaadele ancak bu durumda oluyor. İkincisi maşallah Türkiye'de uydurulan terör örgütü sayısı bayağı gerçek terör örgütlerinin sayısını aştı. Ergenekon terör örgütü diyorlardı biliyorsunuz mesela. Evet. Şimdi onu bıraktılar. Fethullah terör örgütü diye şey yaptılar. FETÖ diye bir şey uydurdular. Eskiden FETÖ diye bir şey uydurdular. Şimdi FETÖ diye bir şeyden bahsediyorlar. Şimdi öyle baktığınız zaman bakın mesela isim vermeyeceğim ama Sol Sosyalist grubu PKK lehleri olarak gösterebilirsiniz.
Evet.
Tam karşı cemaat medyasını FETÖ lehleri olarak gösterebilirsiniz. Ortada kalan Hürriyet, Milliyet vesaire gibi olanları da DHKPC fotoğrafı bastıyor mesela.
Evet, Takvim Gazetesi'nde.
Evet, yani işte DHKPC'de de yapabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mesele budur. Ama burada bakın, sizin söylediğinize ilaveten belki tek ek bilgi verebileceğim şudur. Burada sadece suç unsuru teşkil eden işte değil mi, matbaadır, şudur budur ya da toplatma kararı değil. Kara para soruşturması açabilirler MASAK'ta. Çünkü Türkiye'de kara para tarifi en basit tariflerden biridir. Suç parası diye tarif edilir.
O zaman...
Yani böyle bir durumda terör propagandası yapan gazetenin, derginin, televizyonun kazancına direkt MASAK bakar.
Bu
durum... Yani kara para teşkil ettiği için. O zaman zaten işin içinden çıkmak çok zor olur. Düşünsenize yani çok hani fantezi bu. Bilerek söylüyorum. Mahsus eski mesleğime binaen biraz da köpürterek tabir yerinde söylüyorum. Yani Hürriyet Gazetesi'nin Ertuğrul Özkök'e ödediği para soruşturma konusu olabilir bu çerçevede.
Yani baktığınız zaman terör...
Çünkü suç parasıdır. Yani Hürriyet'in o kazandığı para terör propagandası olarak. Ve onu çetenin bir üyesine verdiği maaşta o aşamada suç olarak addedilebilir.
Evet, bir
terör... Biliyorum çok abartarak söyledim.
Ama yani ama gerçekten şaşırmıyoruz artık. Evet, şaşırmıyoruz artık
yani,
çünkü
konunun geldiği yer açısından budur. Yani bu konuda mesela Ertuğrul Özkök kaç para ödedin, niye ödedin diye sorma hakkına sahiptir Doğan Holding'e. Eğer MASAK araştırma yapar, MASAK kapsamına alınırsa hesaplar.
Bunlar da çok yani artık ne olursa çok fazla şaşırmıyoruz. O, belki abartarak konuşuyoruz ama abarttığımız şeyler de başımıza geliyor. Bunu görüyoruz. Aslında burada zihniyet çok önemli. Yani nasıl yaklaşıyorsun sen bir gazeteye? Nasıl yaklaşıyorsun sen bir basın yayın kuruluşuna? Orada gazetecilik tarifini yaparak zaten yaklaşıyor. Bir taraftan da onlara uymayanları hem terörle, terör soruşturmasıyla bir gözdağı verme girişimi var. Aynı zamanda kaba kuvvet de var. İşte Abdurrahim Boynukalın, AK Partili milletvekili Hürriyet Gazetesi'nin önüne gitti.
Evet.
Ben aslında baskını durdurmak için oradaydım dedi. Ama bugün bir video kaydı ortaya çıktı. Üç cümle var. Biraz vaktini alacağım. O üç cümleyi de bir dinleyelim.
Tabii,
üzerine birazcık konuşalım isterim.
Tabii. Ben de seyrettim onu YouTube'da.
Evet.
Bizim hatamız bunları zamanında dayak atmamak olmuştu. Dayak yeselerdi. Çok korkaktır yani. O adamlar çok korkak. Şimdi ikinci şeyde de aynı şekilde. Sedat Ergin'e baktım böyle tel diyor, mel diyor, bilmem ne kendilerine geliyor. Bunlar dayak yememiştir hiç. Bizim hatamız bunlar zamanında dayak atmamak olmuş. Yani. Dayak yeselerdi.
Ahmet Hakan'ın damağı falan düşmüş sinirden bir şey.
Acayip korkaktır Ahmet Hakan. O korkmuş o yüzden öyle. Ben, öyle. Ben bugün Nişantaşı'nın evinin önüne gitmeyi düşünüyordum. Tek başıma. Gidecektim böyle bekleyecektim. Gel bakayım böyle falan.
Evet, gülerek söylüyor Abdurrahim boynu kalın. Bunlar hiç dayak yememişlerdir hayatında diyor ve kendisinin aslında çok fazla dayak yediği, belki de bir taraflarının zedelendiği sonucu çıkıyor bundan. Çok alaycı bir biçimde konuşuyor. Gerçekten çok insanı sinir eden, sinirlerine dokunan bir tarzı da var. Ve Türkiye'de bir milletvekili, bir partinin gençlik kollarının başkanı Hürriyet Gazetesi'nin önüne gidiyor. Kendisini baskını durdurmakla savunuyor. Ama bu video ortaya çıkıyor. Zaten tabloda net. Değil mi?
Fazlasıyla net. Orada söylenebilecek tek şey var. Yani Abdurrahim galiba değil mi?
Abdurrahim boynu kalın.
Boynu kalının haklı olduğu tek nokta şu. Bu dönem tırsma dönemi değil. Korkma dönemi değil. Bakın son 5 senede baskın siyasetçiyle korkak patron arasında sıkıştı kaldı medya. Şimdi artık medya profesyoneli bu işi önümüzdeki özellikle genç arkadaşlar medya profesyoneli bu işe devam etmek istiyorsa bu mengeneyi kırmalısı lazım. Bu ikilemden çıkması lazım. Yani baskın siyasetçi baskın karakterini koruyacak. Korkak patron da korkusu haklı da olabilir. Yani başına gelenden dolayı. Anladın mı? O da öyle devam edecek. Belli. İş geliyor yönetim seviyesindeki arkadaşlarla. Patron ikilerini açıkçası. Evet. Bir ölçüde. Buyurun.
Yine sağdaki insanlar aslında 3 aşağı 5 yukarı baktığınızda bunlar bu kısır döngü haline gelen bu meseleyi kıracaklar.
Yavuz Bey çok açık bir şey söyleyeyim. Yani az veren yani az kaybeder çok olan çok kaybeder. Yani burada deminden beri bahsettiğimiz şeyler yani şaka şeyler değil.
Evet.
Masaktan bahsediyoruz. Müsaadereden bahsediyoruz. Yani iki tane yazar atıldı bir tane muhabir işsiz kaldığından bahsetmiyoruz.
Cezaevine konulmaktan yani ömür bahsediyoruz boyu, belki.
Cezaevine konulmaktan bahsediyoruz o çalışanlar için.
Evet.
Patronlar açısından da açık açık söylüyorum ya serveti kaybetmekten bahsediyoruz.
Bu da bir patron yani, için kabus tabii.
Yani tabii ki adam ömrü boyunca bu iş için çalışmış yani veya kadın. Anlatıyorum ya işte evet. Cinsiyet yani aynen. Cinsiyet farkı gözetmeden söyleyeyim. İş kadını iş adamı anlamında söylüyorum bunu. Yani şimdi öyle baktığın zaman yani neyi kaybedeceği konusunda artık bir idrake varması lazım.
Ve korkarak da bu kaybın önüne
geçemiyorsun. Sen geri vitese taktıkça sanki araba geri giderken karşıdan kamyon geliyor. Yani sen geri viteste ne kadar hızlı kaçabilirsin? Kamyon ne kadar hızlı gider? Tırs sana çarptığı zaman sonucu ne olur? Onu düşünmen lazım. Bu üstelik artık bu bir benzetme olmaktan çıktı. Hürriyet'in kapısını gördüğüm kadarıyla tırlarla dayandılar.
Aynen. İkinci baskında.
Yani sanki iki.
Evet. Enis Berberoğlu'nun telefon attığında bir sıkıntı çıktı ama zaten değerlendirmeyi yaptık. Hürriyet'in kapısına tırlarla dayandılar dediği bir benzetmesi vardı. Geri giden bir arabayla önünden devam eden bir kamyon. Kamyon o arabayı ezecek. Arabada medya patronlarıydı. Bu çerçevede değerlendirmeyi yaptı Enis Berberoğlu. Evet, gerçekten Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren, belki hani kenarda köşede bir mesele gibi görünüyor ama çok yakından ilgilendiren bir soruşturma bu. Türkiye'nin en büyük medya gruplarından Doğan Grubu'na yapılmış bir soruşturma girişimidir. Bu soruşturma girişiminde terör başlığı ön plandadır. Ve terörle ilişkilendirmek istenmektedir Doğan Medya Grubu. Bunun sonuçlarını konuştuk Enis Berberoğlu'yla, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıyla. Devam ediyoruz başka başlıklarla.
Kimdir devlet ya? Devlet bizim sayemizde devlet su.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık. Değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi.
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Devam ediyoruz. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan ve ikinci başlığımız yine bölgeden olacak. Türkiye son dönemde sadece terör olaylarını, çatışmayı ve ölümleri konuşuyor. Şehit haberleriyle sarsılıyor ve gece özellikle HDP binalarına yapılan saldırılar ve batıda çalışan Kürtlere ilişkin linç girişimleri de gündemde. Şimdi bu tabloyu değiştirecek bir girişim mi var? Herkesin kafasında bu soru işareti var. Niye? Çünkü HDP'li bir heyet ve bölgeden bazı sivil toplum kuruluşlarıyla parti temsilcileri, yerel parti temsilcileri dün önceki gün Irak'a gittiler. Irak'ta, Süleymaniye'de ve Erbil'de görüşmeleri vardı ama Bundan daha önemli bir randevu olduğunu bugün öğreniyoruz. O da Kandil'le. HDP bir süredir alanlarda farklı bir ses tonuyla konuşuyor. Onu da aktaracağız. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın da açıklamaları var bu konuda. Ama görebildiğimiz kadarıyla PKK'ya yaptığı çağrılar her geçen gün biraz daha güçlü hale geliyor. Yani seçime giderken bir çatışmasızlık dönemi talep ediyor. İşte bu talebini doğrudan birebir PKK'ya mı iletti? Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Duydu mu diye soralım Yeni Şafak gazetesinden Çetiner Çetin'e. Çünkü bölgeyi çok iyi tanıyor, biliyor. Görebildiğimiz kadarıyla bir Kandil'le görüşme var. HDP ve bölgedeki sivil toplum örgütlerinin o görüşmede gündem muhtemelen de çatışmasızlık. Ama ortaya çıkan sessizlik bize iyi bir şeyler olabileceğinin de göstergesi olarak algılayabilir miyiz Çetiner?
Tabii biliyorsunuz 20 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de bir çatışma ortamı hakim ve maalesef şu ana kadar 114 tane şehit verdik. Dolayısıyla herkesin en büyük arzusu bu olayların bir an önce dinmesi ve bir an önce 3 yıl devam eden bu çözüm sürecinin bir daha farklı bir format adayı olsa devam edebilmesi yönünde. Tabii bir yandan sivil toplum örgütleri, bir yandan siyasi parti sorumluları, yetkilileri bu konudaki girişimlerini başlatıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta 20 tane devlet, net söyleyeyim, kamu personeliyle ilgili sivil toplum örgütlerinin girişimleri olmuştu. Özellikle bu sivil toplum örgütleri Kandil'de yaptıkları görüşmelerde bir an önce çatışma ortamının durdurulması ve en azından seçim sürecine kadar tek taraflı dahi olsa bir ateşkesin ilan edilmesi yönünde bir çağrı olmuştu. Fakat hemen belirtelim, Kandil bu konuyu kendi içinde tartışıp konuştuktan sonra bir cevap verebileceğini ifade etmişti ve sivil toplum örgütleri o dönemde eli boş dönmüştü. Ama tabii geçtiğimiz haftanın belki de sevindirici olan tek tarafı işte 20 kamu personelinin teslim edilmesi olarak kayıtlara geçti. Tabii biliyorsunuz Cizre'de yaşananlar, Yüksekova'da yaşananlar tabii bir daha bu süreci gündeme getirdi ve HDP milletvekilleri 3 günden bu yana bölgede temaslarını sürdürüyorlardı. Özellikle Irak Kürdistan bölgesindeki siyasi partilerden de bu anlamda kendileri için bir destek arayışları vardı. O saatlerde, daha doğrusu HDP'nin Erbil'de Süleymaniye'de görüşme trafiğini sürdürdüğü saatlerde biliyorsunuz AK Parti'nin de Ankara'da bir kongresi vardı ve bu kongreye Irak Kürdistan bölgesinden siyasi partiler gelmişti ve bu siyasi parti temsilcileri de kongre çıkışında HDP'nin genel merkezine gidip ziyaretlerde bulunmuşlardı. Ve özellikle KDP'den gelen tepkiler önemliydi. KDP, PKK'nın bir an önce HDP'nin Türkiye'de rahat siyaset yapabilmesinin yolunun açılması yönünde bir telkinde bulundu. Tabii bu konuda girişimler sadece Ankara'da yapılan açıklamalarla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda KDP'nin ve Kürt yönetiminin yetkilileri de son 4 günden bu yana PKK ile bu anlamda siyasi sürecin, siyasi argümanların ve aktörlerin daha ön planda olması gerektiği yönünde görüşme
yani seçime giderken bir çatışmasızlık olsun bunu çünkü Selahattin Demirtaş da gündeme getiriyor. Kürt gençlerine çağrıda bulunuyor diyor ki elinize silah almayın biz varız diyor. Siyasi anlamda yapabileceklerimiz var bize güvenin diyor. Ve sonra PKK'ya çağrı yapıyor seçime giderken bu ortam HDP'ye zarar veriyor biçiminde. Sanıyorum bunlar ete kemiğe büründü. Diğer Kürt partilerle birlikte PKK'ya gitti. Ama şimdi biz sence bir karar süreci mi bekliyoruz PKK'da? Ya da
tabii bu çok ya da çok heyet, kolay olmayacak.
Heyet, yani heyet bir şeyle mi geldi onlar, acaba devlete? Bilmiyorum yani onu.
Tabii şimdi mutlaka onların önünde bir perspektif vardır. Yani Kandil zaten son bir haftadan bu yana ki bugün bölgeden gelen bilgiler de yeniden masaya dönüşün önünün açılması için bir sürecin başlaması yönünde bir talep olarak yansıdı. Ama tabii HDP'nin Ankara'ya dönüşte buradaki yetkililerden talep edeceği görüşme sonrasında bu biraz daha ete kemiğe bürünecek. Ama şunu da belirtmek lazım. Tabii artık hükümet de PKK'dan ya da Kandil'den bu yönde gelecek bir talebi eski formatla değil daha farklı bir bakış açısıyla ve formatla sürdürmek isteyecektir. Çünkü biliyorsunuz 20 Temmuz'dan bu yana artık adeta kentler neredeyse şehirlerin sokakları çatışma alanına dönüştü. Dolayısıyla İçişleri Bakanı ve Başbakan bu konuda tavrını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'nin birinci şartı kamu düzeni. Bu sağlanmadığı sürece masaya geri dönüşün olmayacağını altı çizilmişti. Tabii aslında bu konudaki görüşmeler 3 hafta önce Erbil'deki bir sivil toplum örgütü tarafından da yine Kandil'e iletilmişti ama Kandil'in tabii ki bu tavrı nasıl şekillenecek, bu konudaki düşüncelerini HDP nasıl aktardığını ancak
birkaç gün içinde
günü,
belki.
Pardon, Cuma günü, hayır Cuma günü Ankara'da yapacağı bir açıklamayla daha net bir şekilde göreceğiz.
HDP'nin yapacağı açıklamadan bahsediyorsun.
Evet, bu, evet.
Bununla ilgili açıklama yapacak Cuma günü. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Bir iki noktayı daha hatırlatalım. Özellikle Kandil'e giderken HDP'nin elinde iki önerinin olduğu belirtiliyor. Bunlar tabii doğrulanabilmiş bilgiler değil ama en azından bir köşede dursun. Bizi dinleyenlerin aklının bir köşesinde dursun diye söylüyorum. PKK'ya şunu ilettikleri iddia ediliyor. Seçime kadar tek taraflı bir ateşkes ilan edin. Yapabiliyorsanız bunu yapın. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İkinci öneri, eğer bunu yapamıyorsanız en azından misilleme hakkı saklı kalmak üzere bir çatışmasızlık ilanı ortaya koyun, açıklaması yapın. Yani size karşı bir hareket olmazsa siz bir hareket yapmayın biçiminde HDP'nin iki önerisi olduğu söyleniyor. İkinci öneri de şunu getiriyor. Dağlıca gibi işte Iğdır gibi bölgelerde menfezlere, yol geçişlerine, işte konulan bombalı eylemlere son verin. Çorbacıyı taramayın. İnsanları yolda giderken öldürmeyin. Size karşı bir şey olursa misilleme hakkınızı içinizde tutarak yapın bunu. Ama diğeri tümüyle bir çatışmasızlık önerisi. Buna ne geldi? PKK nasıl baktı? Sanıyoruz bunlar Ankara'da değerlendirilecek. Şimdi Çetiner'den aldığımız bilgiye göre ise Cuma günü HDP'nin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. O basın toplantısında da göreceğiz. Şimdi geçiyoruz. Aslında Sur Belediye Başkanı'nın kızıyla Berfin Ezgi Demirbaş'la konuşacağız. Çünkü Berfin Ezgi Demirbaş'ın bir feryadı var babasıyla ilgili. Onları size aktaracağız ama bütün bu konuştuklarımızın çerçevesini güzel bir biçimde çizdiği ve Ankara'da Perşembe günü yapılacak olan terörü protesto mitingine bakışını aktardığı için bir Selahattin Demirtaş'ın sesini duyalım, ondan sonra devam edelim.
Bakın yarın öbür gün Odalar Borsalar Birliği öncülüğünde Ankara'da bir teröre karşı yürüyüş çağrısı yapılıyor. Eyvallah, yürüyüş yapın, yapmayın demiyoruz. Fakat diyor ki bayrağını al gel teröre karşı yürüyelim. Bu bir çarpıtmadır işte. Ortada bayrağa bir saldırı yok ki. Bu bir çarpıtmadır. Irkçılığı, faşizmi, Kürtlere karşı linci körükleyebilecek tehlikeli bir çağrıdır. Kürtler nerede bayrağa saldırmış ki sen bayrağını al gel bilmem Kürtleri protesto edelim diyorsun. Barış için yürüyüş yapacaksanız gelin Ankara'nın göbeğinde el ele verip beraber yürüyelim.
TOB'un girişimi bayrağını al gel terörü protesto edelim biçimindeydi ama terör konusunda TOB gibi düşünmeyenlerin de o çatı altında toplanabileceği bir girişim olmaması bazı çevrelerce eleştiriliyordu. Yani Türkiye'nin bir bütün olarak içinde HDP'nin de sol tandanslı sivil toplum örgütlerinin de devlete bakışları biraz mesafeli derneklerin de TOB'un da ve sahada bulunan bir takım sivil toplum örgütleri ve derneklerin de yer alacağı büyük bir yürüyüş olsa ne güzel olurdu İspanya gibi değerlendirmesi yapılırken TOB'un girişimi biraz aksak bir girişim olarak değerlendiriliyor ve Selahattin Demirtaş da bu eleştirisini dile getirdi. Niye biz katılmıyoruz ona, sizin yaklaşımınız bizi dışlayan bir yaklaşım diyerek. Bunu da aktardıktan sonra Sur Belediye Başkanı'nın durumuyla ilgili bilgileri alalım istiyoruz. Kimden alacağız bunu? Belediye Başkanı'nın kızı Berfin Ezgi Demirbaş. Abdullah Demirbaş Sur'un eski belediye başkanı ve bu o camiada saygı duyulan, sevilen de bir isim ve son operasyonlar sırasında gözaltına alındı, tutuklandı. Berfin Ezgi Demirbaş ise babasının cezaevinde hayati tehlike taşıdığını söylüyor. Bu mesele nedir? Bir konuşalım. Sayın Demirbaş, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhabalar.
Herkese merhaba. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Daha iyi olacağız. Biraz İnşallah. Daha böyle sakinleşirse Türkiye, biraz daha işte haksızlıklar ortadan kalkarsa, biraz daha insanların can tehlikesi ortadan kalkarsa diyelim. Kalkarsa. Ve niye feryat ediyorsunuz? Bir onu öğrenelim. Babanızla da tanışmıştım, evet. Ben bir havaalanında. Bu camiada çok saygı duyulan ve sözleriyle, evet, yaklaşımıyla aslında insanların da dikkatle dinlediği bir isim. Niye bu kadar telaşlısınız?
Zaten bunun itinirisi babam şu an tecrit altında. Hakkında çok somut deliller olmamasına rağmen şu an gizli yürütülen bir dosya, yani dosyasının üzerindeki gizlilikle beraber şu an yargılanıyor. Babam derin mantromposit diye bir hastalığı var babamın. Yani kan pıhtılaşması, ileri seviyede bir kan pıhtılaşması rahatsızlığı var. Şu an cezaevi koşulların bu hastalığın gerçekten tetikleyicisi, yani can düşmanı da diyebiliriz. Geçen yıllarda 2009'da aynı durum yaşandı. KCK davasından babam tutuklandığı sırada çok ciddi bir rahatsızlık atlattı. Damarları tıkayan bir pıhtılaşma oluştu ve 55 gün doktor kontrolünde muayene altında kaldı, asker tecrübesinde. Özellikle bunu da söylemek istiyorum. Daha sonra tahliye edildi. Hakkında acil tıp raporları var, doktor raporları var. Şu an bizim büyük bir feryadımız da bu yüzden zaten. Elimizde bu kadar rapor olmasına rağmen yaptığımız itirazların hiçbiri kale alınmıyor. Ve babam hala serbest değil. Geçen haftalarda...
Siz savcılığa ilettiniz mi bu raporları?
Evet, evet. Hakkında itiraz ettik. Dosya bağlamında itiraz ettik. Babamın sağlığı için itiraz ettik. Ama hiçbirini kale almıyorlar. Babamı serbest bırakmıyorlar. Biz geçen haftalarda da haberini aldık. 2-3 defa hastaneye kaldırıldı. Kötüleşmiş ve doktorlar gidişatın çok kötü olduğunu söylüyorlar. Açıkçası bu anlamda ailesi olarak çok endişeliyiz. Yani 2009'daki gibi bir atağın daha yaşanmasını bünyesi kaldırmayabilir. Ve biz de bu anlamda çok çekiniyoruz. Yani hayati tehlikesi var. Serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu bağlamda da o ve onun nezdinde bütün hasta tutsaklar için bir kampanya başlattım. Bunu Twitter'dan yazdım. Sağ olsunlar, çok fazla destek geldi.
Evet. Bu sesinizi bağlamda... duyabildiğiniz kesin. Ama Ankara'ya evet, duyabildiğiniz mi onu bilmiyorum.
Onu ben de bilmiyorum. Haftaya, yani bu hafta cumartesi günü ihaleyle beraber bir açıklama yapacağız Ankara'da. Belki de bu imzaları da hep beraber bir heyetle Adalet Bakanlığı'na kendimiz ulaştıracağız. Umarım sesimizle kulak verirler.
Hiç kimse aradı mı sizi?
Bakanlık nezdinde.
Evet, bakanlık nezdinde söylüyorum. Hayır, ya da yönetim, hayır, hükümet, şu bu
yok,
falan.
Hayır, hayır. Hiçbir şekilde bir cevap alamadık. Hı-hı. Ama umarım bu destekler boşa çıkmaz. Biz ve de, sesimizi duyurabiliriz.
Biz de umarız iş işten geçmez. Bir an önce umarım, babanız da sağlığına kavuşur. Aynen. Aynı zamanda umarım, cezaevi şartlarından kurtulur tabii ki. Kolay
umarım,
gelsin.
Yani, o ve onun gibi, onun gibi hasta.
Evet, evet, Türkiye bunun acısını yaşadı. Ergenekon sırasında evet. Yani kanser hastası tutuklular maalesef hayatını kaybettiler orada. Neden evet, tutuklu evet, olurlarsa olsunlar, cezaevi evet, şartları aynen, eğer hayati tehlike yaratıyorsa buna ilişkin savcılığın daha hassas olma zorunluluğu var elbette. Kesinlikle. Bu yargılamayı engellemiyor, yargılama devam etsin ama o da doktor kontrolünü rahatlıkla yapabilsin. Sayın eğer aynen, sonrasında beraat edecekse de baştan ceza verilmesin ki o ceza bazen evet, ölümle de sonuçlanabiliyor. Teşekkürler, aynen, kolay gelsin.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve Sur Belediye Başkanı'nın kızının feryadını az önce sizlere aktardık. Şimdi geliyoruz biraz Ankara siyaseti konuşalım. Çünkü Ankara'da neler oluyor, neler bitiyor? Ankara'da olanlar Türkiye'de siyasete nasıl yansıyor? Ve sonrasında rejime nasıl yansıyabilir? Buna ilişkin tartışmalı bir takım başlıklar var. Önemli bir yazı vardı dün. Taha Akyol'un yazısı, Hürriyet Gazetesi yazarı. Diyor ki Taha Akyol, kongreyi tahlil ediyor aslında. O tahlil sırasında Abdullah Gül'den sonra Bülent Arınç'ın da partiden tasfiye edildiğini söylüyor ki bu bir tasfiye, bağımsız ve tarafsız gözlemcilerin baktığında gördüğü sonuç bu. Arınç'ın da sözleri değerlendirildiğinde. Toplumsal tepkiye duyarlı, çeşitliliği partiye yansıtacak isimler azaldı diyor kongre yorumunda. Ali Babacan ve Mehmet Şimşek gibi Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ekonomide çok kritik bir nokta savunan isimler de tasfiye edildi diyor. Sadullah Ergin ve Osman Can gibi hukukta reformist bir grup vardı. Onlar da partiden gönderildiler diyor ve onların yerine 17 Aralık hukukunu hayata geçiren Bekir Bozdağ var artık parti yönetiminde ve Burhan Kuzu gibi başkanlık sistemini sonuna kadar savunan, hatta Obama'nın yetkileri az diye ona zavallı diyen bir isim de şu anda parti yönetiminde. Hayati sorumuz diyor Taha Akyol. Kurumları böyle siyasi güç karşısında zayıf kalan bir ülke iyi yönetilebilir mi? Çok önemli bir soru soruyor. Yani parti de olsa bu, diğer kurumlar da olsa, yargı, idari kurumların tamamı için söyleyebiliriz bunu. Kurumları böyle siyasi güç karşısında zayıf kalan bir ülke iyi yönetilebilir mi? Partisiyle ilişiği kesilen bir cumhurbaşkanı partisini baştan aşağı dizayn etti, tam kontrol sağladı. Üçüncü dünya ülkelerinde görülen seçimli rejimlerin iki belirgin özelliği var diyerek devam ediyor bu örneği verdikten sonra. Cumhurbaşkanının partisini kontrol ettiği örneği verdikten sonra. Siyasi gücün kişiselleşmesi, yani kurumsallıktan uzaklaşması, söyleyemedim bir türlü. Demokratik ve kamusal kurumların zayıflığı. Kurumların işlevselliği ve özgür gücü azalıp şahsi siyasi otoritenin güçlenmesi halinde bunun kalıcı olamayacağını, zamanla ya otoriter sisteme ya da liberal demokrasiye dönüşeceğini, fakat arada krizlere sebep olacağını anlatıyor uzmanlar diyor. O uzmanları sayarken de Ergun Özbulut'un ismini geçiriyor. Biz de bir arayalım dedik, Ergun Hoca'ya soralım. Hocam merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz. Taha Akyol'un yazısı gerçekten önemli, derinliği olan da bir yazı ve çok ciddi bir tahlili içeriyor. Şu an Türkiye'nin yönetim biçimi açısından gelip siyasi gücün kişiselleşmesi, demokratik ve kamusal kurumların zayıflığı, sürdürülemez, özellikle Orta Doğu gibi seçimli demokrasilerde sürdürülemez bir durumdur diyor. Ya otoriterlik olacak ya da liberal demokrasiye geçilecek. Ama arada krizler yaşanacak. Türkiye bu krizleri yaşayacak mı diye uzman olarak size bir soralım. Gidiş onu mu gösteriyor?
Ben Taha Bey'in yorumuna tamamen katılıyorum. Çok güzel bir makale. Çok isabetli teşhisler. AKP ile ilgili olarak ileri sürdüğü düşünceler de doğru. Evet, dünyada liberal yerleşmiş demokrasilerle otoriter olduğu apaçık olan ülkeler arasında geniş bir gri alan var. Ve buna çeşitli isimler veriliyor. Seçimsel demokrasi deniyor, eksik demokrasi, liberal olmayan demokrasi, göstermelik demokrasi ve yarışmacı otoriter rejimler. Son 15-20 yıl içinde siyaset bilimciler buna çok ilgi göstermişler. Muazzam bir yayın listesi var bu konuda. Sorunuza cevaben Türkiye'nin de bu gri bölgede olduğunu söyleyebiliriz.
Yani tam demokrasi diyemiyoruz.
Kesinlikle. Zaten bakın, dünyada çeşitli demokrasi ölçüm ve değerlendirme kuruluşları var. En itibarlarından biri de Amerika'daki Freedom House. Hürriyet Evi. Bu çok uzun zamandan beri dünyadaki bütün devletlerin bir nevi demokrasi ölçümünü yapıyor. Birden yediye kadar skor veriyor. Bir en iyisi, en liberali, en yerleşik demokrasi. Yedi de en kötüsü, daha kötüsü olmaz. Türkiye hiçbir zaman tam hür, tümüyle hür ülkeler arasına girememiştir bu ölçümde.
Yani bir olamamıştır hiç.
Bir ile iki buçuk arasını free countries olarak nitelendiriyor hür ülkeler.
O bölgede olamadı Türkiye.
O bölgede olamadı. Şimdiye kadar hiç olamadı. Ama endişe verici taraf şu ki son senelerde biraz daha geriye gitti. Hı hı. Ve en son 2014-2015 raporlarında da 3-3 olan skoru 3-4'e düştü. Eksen üzerinde puan veriyorlar. Biri temel haklar, diğeri siyasi haklar. Ve bir de ayrıca aşağı yönlü bir ok işaretiyle de işaretlendi. Bu, yani işlerin iyi gitmediğinin kanıtı. Şimdi gene Taha Akyol haklı. Bunu çok uzun süre sürdürmek güç. Yani tamamen otoriter bir sistem ya da daha demokratik bir sistem. Türkiye benim görebildiğim kadarıyla tam şu anda sınır ötesinde, sınır üzerinde ve hangi tarafa doğru gidebileceğini kestirmek zor. 7 Haziran seçimleri bir ümit uyandırmıştı ama maalesef o ümit heba edildi. Özellikle MHP'nin anlaşılması müşkül tutumu yüzünden. Bir sonuç vereceğini kestirmek güç. Ama bir bakıma Türkiye için bir kader seçimi. Eğer AKP gene mutlak çoğunluğu elde eder, bir tek parti hükümeti kurabilirse, o zaman yani otoriterleşme yolundaki eğilimin daha da güçlenerek devam edeceği söylenebilir.
Yani o ya dediğimiz demokrasiden uzaklaşma, liberal demokrasiden uzaklaşma sürecinin devam edeceği biçiminde değerlendirilir.
Evet,
otoriterleşmeye doğru gidecek bir otoriterleşmeye süreç olacak
doğru.
Diyorsunuz.
Tabii gene birçok yazarların söylediği gibi yani o tür rejimlerde böyle tek parti rejimi resmen ilan edilmiyor. Görünüşte bir parti çokluğu, bir seçim rekabeti falan var. Fakat terazi iktidar partisi lehine o kadar çok kaydırılıyor ki, yani denge olmaktan çıkarılıyor. Artık seçim şartlarının, seçim rekabeti şartlarının eşitliği bile tereddütlü hale geliyor.
Tabii aynı zamanda anda, devlet kurumlarından da bahsediyoruz değil mi hocam? Bu tabii, şartlar altında valiler, emniyet müdürleri, yani devlet memurlarının davranış biçimleri de aslında nasıl bir seçim yaptığının göstergesi.
Çok doğru. Bunların en vahimi de yargının bağımlı hale getirilmiş olmasıdır. Emniyet görevlilerinin de böyle mutlak bağlılığı sorundur. Onları da hukuka uygun hareket etmeleri lazım. Ama bir ülkede yargı bağımsızlığı ayaklar altına alınırsa başka yolu yok. Çünkü işte bir hakim, bir savcı beğenmediğiniz bir işi yaptığı takdirde eğer meslekten atılıyorsa, hatta tutuklanıyorsa, en iyi ihtimalle yeri değiştiriliyorsa artık yargıdan bağımsız davranış beklemek çok zor. Bu tabii başka demokrasi alanlarına da etki yapıyor. İşte ifade hürriyetini zedeliyor, örgütlenme hürriyetini zedeliyor. Dolayısıyla
o zaman da Freedom House'un kriterleri geriye doğru işlemeye devam ediyor.
Yani şu anda 3-4 ve korkarım ki daha geriye doğru da gidebilir.
Teşekkür ederiz hocam. 1 Kasım çok kritik diyorsunuz Türkiye'nin kaderi açısından.
1 Kasım çok kritik. Çok kritik. Ve neticeyi kestirmek mümkün değil. Yani en azından benim açımdan. Çünkü o kadar çok değişken söz konusu ki yani seçmen iradesi nasıl belirecek hepimiz bekleyip göreceğiz.
Siz aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ı da yakından tanıyorsunuz. Onun bir otoriterlik hevesi var mı sizce?
Yakından tanımıyorum.
Yani sadece bir çalıştığınız bir dönem diye söyledim.
Evet, 2007 yılında işte anayasa taslağı hazırlamamızı istedi. O vesileyle tabii temasımız oldu. Tabii insanların içinden ve zihninden geçenleri bilmek mümkün değil. O zamanki izlenimimiz yani demokratik, liberal bir anayasa isteğinde samimiydi. Ama insanlar değişebiliyor, şartlar değişebiliyor. Ve bugün o vasıfları kullanamam kendisi için.
Çok teşekkürler katıldığınız
için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Ergün Özbudun, çokluğu, parti çokluğu tek başına demokrasinin varlığı için yeterli değil dedi. Türkiye örneğinde anlatırken ve 1 Kasım çok kritik bir tarih. Türkiye otoriterleşmeye mi gidecek yoksa liberal demokrasi Türkiye'de devam mı edecek diye önemli açıklamaları vardı. Taahhüt Yolu makalesinden yola çıktık bunun için. Peki Ankara'da ne oluyor? Ankara'da böyle bir kaygı var mı? Kongreden kaynaklanan aslında yorumlarla bütün bunları yapıyoruz. Ankara'da bir İstanbullu var. Cumhuriyet Gazetesi yazı işleri koordinatörü Murat Sabuncu telefon attığımızda. Birkaç gündür Ankara'da hem havayı kokluyor, siyasete bakıyor, analizler yapıyor. Bugün yaptığı analiz de çok önemliydi ekonomiyle ilgili. Hem onu konuşacağız hem de siyasi meseleleri. Murat hoş geldin.
İyi yayınlar Yavuz.
Teşekkürler. Şimdi Özbudun'la konuştuk. Aslında kongrede ortaya çıkan tablonun Taha Akyol'un makalesinden de yola çıkarak bir otoriterleşmeye gitme eğilimi gösterdiğini, Türkiye'nin veya buraya sürüklenmek üzere olduğundan bahsetti. Ve hep aynı şeyleri düşünen insanlar ve bağlılık bildiren insanlar AK Parti'de yönetimde. Buradan yola çıkarak yaptık bu yorumları. Sen ise bu işin ekonomik boyutuna baktın ve dedin ki millileşen bir ekonomi, bir milli ekonomi tabiri. Bir kere yani nereden çıktı bu tabir? Ben ikinci ya da üçüncü kez duyuyorum. Ali Babacan'a ve Maliye Bakanı'na karşı kullanılan bir tabir mi bu, Murat?
Aynen öyle Yavuz. Önce çok kısa bir şey söyleyeyim. Otoriterleşme konusunda çok kongreyi de ben izledim burada biliyorsun. Hı-hı. Şimdi biraz evvel Cumhuriyet.com.tr bir video koydu. Sen çok dikkatli izlersin biliyorum.
Evet.
Bu kongrenin alt divan üyesinden bir tanesi biliyorsun Abdurrahim Boylukalın.
Evet, az önce biz de yayınladık Abdurrahim Boylukalın'ın o şeyi.
Evet, Boylukalın'ın o konuşmalarını. Hı-hı. Yani hani dayak atmayan, gazeteye dayak atmaktan dolayı üzüntü duyan bir AKP'liyle karşı karşıyayız.
Divan, yani divan üyesiydi aynı zamanda. Onu
evet,
hatırlatalım
divan
tekrar.
Divan üyesi 6 kişiden bir tanesiydi kendisi. Evet. Türkiye hukuk devleti olsaydı, AKP bir parti olsaydı herhalde bu konuşmadan sonra bir daha siyaset tarihinde bu insanın ne yeri ne başka türlü bir varlığı olurdu. Ama hep beraber göreceğiz ki daha da AKP bu ismi ve bunun gibi isimleri yukarı doğru çekmeye çalışacak. Önce bunu kısaca söyleyeyim.
Bir parantez açayım orada. Çok evet. Haklı bir tespit yaptın. Şimdi Boynukalı ne demişti bu baskından sonra? Ben oraya gittim, baktım. İnsanların baskında Hürriyet Gazetesi'ne zarar vermesini engellemek için çaba sarf ettim demişti. Kameralar önünde evet. Türkiye'ye karşı yaptığı beyan buydu. Şimdi evet. Bu bir savunma biçimiydi. Biz inanmadık tabii. Ben gerçekten baktığım zaman konuşma biçimine, aslında orada 1 Kasım'da sonuç ne olursa olsun Erdoğan'ı başkan yapacağız kardeşim sözü de bir dayatmacı zihniyetin sonucu. Ama bugün neyle karşılaşıyoruz? Dayak atmanın bir meziyet olduğunu gösteren ve insanların korkularıyla alay eden bir siyasetçi profili ve yeni Türkiye'de böyle bir siyasetçi profili AK Parti tarafından da el üstünde taşınıyor ya da saray tarafından, bilemiyorum tam olarak.
Şimdi tabii ben boyun eğenin de, yani hep saray diyoruz ama bu insanlara boyun eğenin, bu insanı taşıyanların ya da sarayın baskısına çıkıp çıkartmayanların da aynı derece sorumlu olduğunu düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Birincisi bu. İkincisi de şu çok net. Şimdi bugüne kadar bu gazeteye dövmeyi bir suç, yanlış yaptık diyen bir kişi artı bir gazeteci Ahmet Hakan'ın evinin adresini bilmek, evinin önüne gitmekten bahseden bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi hani zannediyorlar ki hani bizleri tehdit ettikleri zaman biz endişe edeceğiz, yazacağız. Onlar sorun değil. Biz gene yazarız, söyleriz de. Buradaki ana temel şu. Evlerimizin önü dayak atmak. Yani Allah aşkına Türkiye neden bahsediyor? Yani bir gazetecilikten, bir gazetecinin demokrasinin en ayrılmaz unsuru olduğunu herkes bilmesine rağmen iktidar partisinin bir adamının bu şekilde, iktidar partisi diyorum ki HDP'li ayırıyorum, bağımsız da zaten hepsi AKP'li de, o yüzden iktidar evet. Partisi diyorum, AKP'den bahsediyorum. Şimdi tabii bunlar hakikaten dehşet verici şeyler ama göreceğiz hep beraber, demin de söylediğim gibi ödüllendirecek. Ekonomiye tekrar geri döner.
Evet, orada bir milli bence, milli ekonomi evet. Mi? Ne diyelim ona? Milli ekonomi
evet,
mi?
Evet, milli ekonomi ekibi diyorlar Yavuz bunlar. Bunun bana bunu anlatan AKP'li ekip dedi ki ya bir Dünya Bankası Başkanı'nın Huber Köşkü'nde Erdoğan'la yaptığı toplantıdaki resme baktı. Baktım 3 kişi var. Bir Berat Albayrak, Başbakan'ın damadı. Sabah gazetesinde yazılar da yazıyor. Ekonomi yazıyor ve sürekli olarak Merkez Bankası'nı eleştiri tehdit eden bir yazı tarzı var. İki Yiğit Bulut, malum zaten Yiğit Bulut Star gazetesinde yazıyor. İşte o da kendi çapında ekonomiye anladığını söylüyor ve işte takım milli çeşitler şey yapıyor ve Cemil Ertem. 3 tane beyin. Şimdi önce MKYK'ya Berat Albayrak girdi. Berat Albayrak'la beraber Bülent Gedikli, yine AKP'de sarayın yakınında Nurettin Canikli ve Naci Ağbal girdi ve Naci Ağbal dün Genel Başkan Yardımcısı oldu ekonomiden sorumlu. Şimdi bu ekibi milli ekonominin kurma ekibi diyorlar ve bu ekip bir evvelki ekibi, yani Ali Obacan'ın yönetimindeki ekonomi ekibi beğenmiyor. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. Ali Obacan'ın yönetimindeki ekonomi ekibi eksiği olur, gediği olur. Ama bir yıl İçişleri Bakanlığı saymazsak Ali Obacan'ın 2002'den bugüne kadar Türkiye'yi yönetmiş bir ekip. Bu ekip 2008 yılında Türkiye, dünyanın girdiği o büyük ekonomi krizinden Türkiye'yi kısmen koruyabilmiş bir ekip. En önemlisi bu ekip Merkez Bankası'nın özelliğini, bağımsızlığını elinden geldiği kadar korumaya çalışmış bir ekip. Şimdi yeni ekip ne istiyor biliyor musun? Yeni ekip diyor ki kardeşim ben öyle Merkez Bankası özellik anlamam. Benim istediğim
o bağımsız şekilde, kuruluşlar falan olmaz.
Evet. Olmaz. Yani işte zaten BDDK temsilcilerin bağımsızlığına bahsettiği şu anda
bahsedemeyiz.
O zaten imkansız. bir Merkez Bankası kaldı. Çünkü hazinenin başında biliyorsun bir senede atama yapıldı.
Evet.
Erdoğan'ın razı demediği için. Bir senedir hazine müsteşarlığı pozisyonu boş. Hazine müsteşarı Amerika'ya gitti. Dünya Bankası çalışmaya gitti. Ve o bir senedir oraya hala bir atama yapmadılar. Vekaleten gidiyor. Bir Merkez Bankası kaldı. Şimdi Merkez Bankası Yavuz şundan dolayı önemli. Bak, Perşembe günü Amerikan Merkez Bankası muhtemelen faizleri arttıracak. Bu Perşembe olmazsa 2 ay sonra Aralık ayında arttıracak. Bu ne demek biliyor musun? Türkiye'nin de arasında bulunduğu geçmekte olan ülkelerin paraları dolar karşısında değer kaybedecek. Yani şu anda 3.07 olan dolar muhtemelen 3.5 lira, 3.60, 3.70 lira çıkabilir. Burada Türkiye gibi ülkeler kendilerini korumak için Merkez Bankası eliyle bazı enstrümanları harekete geçebilirler. Nedir bu enstrümanlar? Mesela faizle oynayabilirler. Faiz
aman aman elini atarsa herhalde ele kırılabilir Merkez Bankası Başkanı'nın.
Vatan haini dediler.
Evet aynen Cumhurbaşkanı tarafından vatan haini denildi.
Denildi. Erdem Başı istifaya kalktı. Ali Babacan dedi. İşte Ali Babacan da yok. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası'nı zapturapt altına almaya çalışacak bir ekip geliyor. Bir. İki, milli ekonomi tanımı hakikaten çok temode bir tanım. Yani dün işte iş dünyasıyla, bürokrasiyle konuştum. Artık yani düşünsene Türkiye'de şu anda en büyük gruplar, hatta Anadolu sermayesi, hepsinin yabancı bir ortağı var. Dünya küreselleşmiş durumda. Yani sen yabancı sermayeyi onu mu kısıtlayacaksın? Ya yabancı sermayeyle nasıl önlem alacaksın? Millilikten kastın ne? Yani
para mı basacaksın?
Şu ana kadar evet Merkez Bankası para basmayı mı zor diyorsun? Veya şu ana kadar yani 13 senedir Erdoğan'ın çoğunu başak olarak geçirdiği süreçte Türkiye gayrimilli bir ekonomiyle bir yönetildi. Böyle bir kaotik,
enteresan bir durum var. Bugün bir yazı vardı, çok özür dilerim. Bir parantez açarak söyleyeyim. Ali Saydam'ın bir yazısı. Birkaç evet, soru soruyor. Okumuşsun 9 madde. Evet. Onlardan en önemlisi Nihat Zeybekçi ile Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar arasındaki fark. İkisi de bu hükümetteler. Ekonomide önemli durumdalar. Nihat Zeybekçi işte sanıyorum o senin milli diye yazdığın veya Ankara'da milli olarak konuşulan ekonominin temsilcilerinden. Mehmet Şimşek de bu tanımlama doğruysa gayrimilli ekonominin temsilcilerinden. Mehmet Şimşek ne diyor? Çok ciddi kazanımlarımız var diyor. Ayağa basan bir konuşma yapıyor. Eğer diyor biz bunlara sahip çıkmazsak önümüzdeki dönemde bütün bunları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız diyor, uyarıyor. Maliye Bakanlığı'nın başında yıllardır görev yapan bir siyasetçi. O da çok eleştirilen bir isimdi tabii. Zeybekçi ne diyor? Her şey yolunda, bakmayın Türkiye'de ekonomi sağlam. Yapısal problemlerimiz yok, bunlar gelip geçici. Yani
Yavuz şöyle bir şey söyleyeyim. Hani risk nerede diye soruyorlar bana. Bugün de yolda çevirenler oldu. İşte yediğiniz yerlerde, yediğiniz yemeklerde bir sürü insan geldi. Bak 178 milyar dolar. Dile kolay. Türkiye'nin özel sektörünün borcu var ya. Bir. İki. Türkiye'nin özel sektörünün bu dış borçtan 70 milyar dolarını bir yıl içinde ödemesi lazım.
Kısa vadeli yani.
Dönelim. Kısa vadeli evet. Dönelim bakalım. Yılbaşından bu yana %34 yukarı çıktı kur. 134 TL değer kaybetti. Yıl sonuna kadar %10-15 daha değer kaybedebilirsin. Düşünebiliyor musun? %50 borcuna eklendiği
özel sektör kurdu. Güzel.
Yani evet, bu durum dehşet verici. Dolayısıyla şimdi tam ne olduğu tarif edilememiş. Milli ekonomi tanımı altında ne olduğu belli olmayan bu tip tanımı belirsiz ya da 2-3 kişinin kafasındaki bir sistemi Türkiye'ye dayatırlarsa AKP'liler ki şimdi bunu diyebilirsin ki kardeşim şu anda tek başına iktidar değiller. Seçim hükümeti. Bir kısımda ne olacağı belli olmaz. Ama yabancı sermaye öyle bir şeydir ki senin verdiğin, şu andaki en güçlü gözüken partinin verdiği her türlü veri olası bir ihtimal olarak değerlendirilir ve bu senin aleyhine kullanılır. Hele hele böyle bir zor konjonktürde. Bak cuma günü Fitch Türkiye'nin notunu elinden değerlendirecek. Allah korusun düşürürse bak yeni bir rüzgar daha gelecek. Bütün bunları görmeden gelip dümdüz devam ediyorlar. Ha desin ki Türkiye'de insanlar ölüyor. İşte terör var, sıkıntı var ama bir taraftan da yaşamamız lazım Yavuz. Yani ekonomi de önemli. O yüzden de bütün bu sinyaller bana eğer bunda AKP biraz daha bastırırsa Türkiye'nin bir ekonomik krize doğru ne yazık ki savrulabileceğini gösteriyor.
Allah korusun diyelim. Çok teşekkürler Murat. Zaman zaman seni rahatsız edeceğiz artık Ankara'dan izlenimlerine beraber. Çok teşekkürler.
Sevgiler.
Sevgiler. Evet, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber vardı. Demokrat Parti'nin AK Parti tarafından borçlarının karşılığında satın alacağını haber verdi Erdem Gül. Bir basın toplantısı da yaptılar sanıyorum bununla ilgili olarak. Erdem Gül diyor ki 60-70 bin oyu var Demokrat Parti'nin. Her oya ihtiyacı olduğunu düşünüyor AK Parti. Bu nedenle Demokrat Parti siyaset sahnesinden silmek istiyor. Bu girişimde bunun sonucu. 60-70 bin oy deyince başka bir parti var. O da AK Parti'nin amblemine benziyor amblemi. AK Parti son dönemde o partiyle de biraz uğraşıyor. 76 bin oy almış 7 Haziran'da. Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi. Onun genel başkanı Ahmet Eyüp Özgüç de şu anda telefon attığımızda. Ahmet Bey merhaba.
Merhaba Yavuz Bey, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Çok kritik bir seçim olduğu için aslında AK Parti her oy önemli diye bakıyor. Sizin de amleminiz biraz sanıyorum AK Parti'yi andırıyor gibi. Size de o yüzden biraz yakın ilgi gösteriyor diyebilir miyiz AK Parti'nin?
Yavuz Bey, öncelikle tüm izleyicilerimize en derin selam ve saygılarımı iletmek istiyorum. Ben bu görüşe katılmıyorum. Türk Parti'nin amblemi Güneş, Doğan Güneş.
Ya benzetenler olduğu için söyledim, evet.
Yani bu tabii yüksek bir benzetme kabiliyeti ister bunu yapabilmek için.
O kabiliyete sahip insanlar olduğunu biliyorsunuz değil mi? Size de geliyordur herhalde.
Gayet iyi biliyorum ama netice itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, AKP'ye oy veren seçmenin niteliğinden AKP'nin kendisi sorumlu. Biz değiliz.
Tabii.
Esasen Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının eğitiminden, zeka seviyesinden, onların bu konudaki bilgi birikiminden, siyasete bakış açısından 13 yıldır iktidar olan bir partinin sorumlu olmadığını düşünmek pek imkan dahilinde olmayacaktır diye düşünüyorum.
Evet. 76 bin... Buyurun.
Yine bu çerçevede AKP Türk milletinin görsel zekasına yönelik bir siyaseti izlemeyi kendisi tercih etti. Okuyan, üreten, siyaseti konuşabilen, tartışabilen bir toplumsal yapı istemedi. O yüzden yarın öbür gün biz logomuzu Gemicik'te koysak AKP'nin seçmenleri korkarım ki oylarını bizim partimize vereceklerdir.
O da çok ilgi çeken bir şey olmaz mı? Aslında Türkiye bu siyasi durumu da yaşadı diyebiliriz değil mi? Jaguarlı parti amblemlerinde gördü Özal zamanında, evet, bu tartışmalardan, evet, yola çıkarak.
Evet. 70... Ama tekrar söylüyorum, yani hiç alakası yok. Birisi ampul, evet, bir tanesi Doğan Güneş. Yani bir tabiat, bir doğal bir nesneyle, bir objeyle Edison'un icadını nasıl birbirine benzetebiliyor? Bunu gerçekten anlamak mümkün. Yavuz Bey, bu konuda size daha ilginç bir bilgi vereyim. Biz bir önceki seçime de, yerel seçimlere de girmiştik. O zaman partimiz henüz yeni teşkilatlanıyordu ve o seçimlerde biz 12 bin oy aldık. Aynı logo, aynı amblem, aynı parti, aynı oy pusulası. Daha sonra teşkilatımız ilerleyip siyasetimiz büyüyünce 76 bin oy alınca bu bir problem haline gelmeye başladı.
O gün değildi, bugün oldu.
Niye yani, o zaman benzetilseydi bir önceki seçimde de benzetilebilirdi. Bu tamamen yersiz ve temelsiz bir şey ama AKP bizim seçime girmemizi engellemek için başka bir takım girişimlerde de bulundu.
Sonuç alabildi mi?
Mümkün değil. Yani teşkilatlarımız konusunda valilikler eliyle bir parti düşünün. Türkiye'de utanç vesilesidir bu. Bize bir yazı geldi bu konuda Yargıtay'dan geçtiğimiz günlerde. Dendi ki AK Parti, AKP sizin teşkilatlarınızın varlığı konusunda valilikler eliyle bir Türkiye'de araştırma yaptırmış. Bizim söylediğimiz şu oldu. Bu Türkiye'deki demokratik yapı açısından, hukuk sistemi bakımından bir utanç vesilesidir. Bir siyasi parti nasıl olur da valiliklere emirler verir, polisler marifetiyle bizim il ilçe teşkilatlarımızı basar, hatta il ilçe yöneticilerimizin evlerini basar ve bunları da bir tutanakla gelip Yargıtay'a verebilir. Valiliklerin tutanaklarının bir siyasi partinin elinde, bir başka siyasi partinin aleyhine kullanılmak üzere ne gibi bir açıklaması olabilir elinde bulundurması? Biz bununla da mücadele ettik. Sonuç itibariyle bütün teşkilatlarımızın yapısını ortaya koyduk. Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde.
Seçime girme yetkisine sahip bir parti
tabii
biçimindesiniz.
Ki, yani, şimdi, tabii ki yani.
Evet. Şimdi
çok, ya son çırpınışlar demek lazım herhalde buna.
Çok az bir vaktimiz kaldı. Ne savunuyorsunuz seçimde siz? Miting yapıyor musunuz? Televizyonlarda kendinize yer bulabiliyor musunuz? Seçmenize ne öneriyorsunuz? Çok kısa ama ne olursunuz?
Biz yeni bir Türkiye'yi, yeni bir siyaseti, yeni bir ülkeyi, yenilenmiş bir milleti savunuyoruz. Biz Türkiye'nin yeniden yapılanmasını, yeniden kurgulanmasını, muhtarlıklarından Milli Güvenlik Kurulu'na kadar bütün kamu kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasını, ekonomi odaklı bir devleti, büyüme odaklı, üretim odaklı bir ekonomiyi savunuyoruz. Biz dünyada Türkiye'nin 3 milyon kilometre kareye yayılan, varlığına hitap eden bir siyaseti ortaya koymasını iddia ediyoruz. Biz Türkiye'nin 300 milyonluk dünyadaki Türk varlığına seslenebilecek bir dünya devleti siyaseti yapabileceğini söylüyoruz. Siyasetimiz.
Bunu nerede söylüyorsunuz? Miting yapıyor musunuz Ahmet Bey?
Elbette ki.
Kaç miting yaptınız 7 Haziran'dan önce?
Sanıyorum 22.
22. Bu seçimlerde nasıl bir planlamanız var?
Biz tabii gücümüzün yettiğince bütün illerimize erişeceğiz. Ama tabii Türkiye'de siyaset yapmanın koşulları olağanüstü ağır. Bakın siz bile tabii bize bir söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ama Türkiye'de size mikrofon uzatabilecek bir basın yayın organı bulmak, bir gazete bulmak, bir televizyon kanalı bulmak o kadar kolay değil. Zaten Türkiye'de şu anda yeni siyasetin önündeki en büyük engel kanallar üzerindeki bu baskı ve siyasi partiler üzerindeki bu ambargo. Bu kalkmadığı sürece Hazreti Mevlana yeri gelse kendi sesini kitlelere ulaştıramaz. Bu nedenle biz aslında %10 barajıyla değil, antidemokratik uygulamalarla, bir despotik yapıyla, bir saçma sapan bir sistemle mücadele ediyoruz. Ve biz bir siyasi hareketten, bir siyasi iktidardan çok daha fazlasını, çok daha ötesini amaç ediniyoruz. Yeni bir Türkiye'yi düşünüyoruz.
Ve bunun için çalışıyoruz.
Baştan sonra yeniden kuracağımızı iddia ediyoruz. Ve peki, bu mümkündür.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerinize, dinleyicilerinize tekrar selam saygılarımı iletiyorum.
Sağ olun.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Geçiyoruz göç meselesine. Dünyanın gündemi göç meselesi. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Oğhan ve bütün o siyasi tartışmaları bir kenara bırakıp biraz insanlarla ilgilenelim bu bölümde. Çünkü Suriye'den gelen insanlar Türkiye'nin kıyılarından Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlar ve artık bu vakaya adiyeden oldu. İnsanların gemilerinin botlarının batması, ölmeleri, çoluğun çocuğun o tablolar alışık hale geldi. Ama Suriyeliler de artık buna isyan ettiler ve dediler ki biz boğuluyoruz. Bir sürü yakınımız boğuldu. Boğulmak istemiyoruz ama aynı zamanda Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu çerçevede bize izin vereceksiniz dediler ve Türkiye yeni bir tabloyla karşı karşıya kaldı. O tablo ne? Dün akşam Edirne'de otogarda birçok Suriyeli vardı. Karayoluyla geçmek istediler Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a, Avrupa Birliği sınırları içine. Aynı zamanda bugün yüzlerce belki binin üzerinde Suriyeli İstanbul'da otogarda Edirne'ye gitmek için hareket etti. Ama onlara da polis müdahale etti. Hayır, gidemezsiniz buradan diye. Şimdi hem İstanbul'daki otogardan hem de Edirne'den bu bağlantılarla birlikte meseleye bir bakacağız. Kerim Yük mü hattımızda arkadaşlar? Evet, Edirne'ye gideceğiz önce. Sonra da İstanbul Otogarı'nda bir Suriyeli'ye soracağız. Neden arkadaş, neden böyle bir şey yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz diye ve nasıl sonuca ulaşacaksınız diye. Kerim Bey merhaba.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Pek rastlanılmadık bir şey. Herhalde Edirne bugüne kadar böyle Suriyeli mültecilerin geçişi için böyle bir ısrarla karşılaşmadı değil mi? Çünkü biz haberlerini de yapmadık.
Edirne bugüne kadar yaşamadığı bir dramı yaşıyor aslında. Sürekli olarak sınırdan geçişlere şahit oluyorduk. Ancak dün geceden bu yana Edirne'de olağanüstü bir durum var. Şu anda ben Edirne şehirler arası otogarındayım. Ve önümde binin üzerinde Suriyeli beklemekte.
Ne yapıyorlar orada? Bekliyorlar. Şimdi otogara gelirken de çok ciddi sorunlarla karşılaştılar ve bir bölümü yürüyerek geldi değil mi Kerim Bey?
Evet, sabah Suriyelilerle beraber Hafsa gişelerinden, TEM gişelerinden itibaren Edirne'ye kadar beraber yürüdük bir çoğunla. Çoğu zaman aracımızdan indik. Onlarla sularımızı paylaştık. Kendileri ısrarla, şu anda Edirne'de yaklaşık 3 ile 4 bin arasında Suriyeli bulunuyor. Hı hı. Benim bulunduğum yerde şu an 1000 kişi var. Sabah hepsinde, yani hemen hemen çoğunla daha doğrusu konuşma imkanımız oldu. Hı hı. Hepsinin tek bir düşüncesi var. Avrupa'ya gitmek ve bu konuda kesin kararlılar. Bizi hiçbir güç buradan geri döndüremez diyorlar.
Aslında kurtulmak istiyorlar. Yani şimdi onların durumunu da anlayalım. Bir hatta kalırsanız İstanbul'da, otogarda, işte Edirne'ye, yani size ulaşmaya çalışan bir Suriyeli ile konuşalım istiyoruz. Nevraz Bey. Değil mi Nevraz Bey? Doğru söylüyorum.
Evet efendim.
Merhabalar. Şimdi Edirne'deki durumu konuşuyorduk Kerim Bey'le. Siz de aslında otogardasınız ve amacınız ne? Önce bir onu söyler misiniz?
Abi bizim amacımız sadece Edirne'ye, şu an Edirne'ye ulaşmak. Sadece başka bir şey istemiyoruz.
Edirne
devletinden bir yardım bekliyoruz.
Peki İstanbul'a nasıl geldiniz? İstanbul'da mı
yaşıyorsunuz? İstanbul'a herkes otobüsle, özel şirket firmalarıyla geldik.
Orada bir sorun yok. İstanbul'a geldiniz, neyle karşılaştınız?
Abi İstanbul'a geldik. Şu an biz polisle de polisler bize izin vermiyorlar.
Edirne'ye gitmek için.
Firmalar bile. İzin vermiyorlar Edirne'ye gitmek için.
Bir bölüm arkadaşınız yürüyerek mi gitti Edirne'ye bu çerçeve?
Evet, evet abi. Bizim bazı arkadaşlarımız yürüyerek gitti. Gerekirse buradaki arkadaşlar diyorlar, eğer bize otobüs izin vermezse, otobüsler izin vermezseler biz de 300 metre, kilometre yürüyerek gitmek istiyoruz Edirne'ye.
Kaç kişi var orada?
Abi burada 2000 kişiye yaklaşık var.
Sizin aileniz var mı?
Evet abi.
Kaç kişisiniz siz aile olarak?
Bizim benim ailem şu an ailem var ama ailem Suriye'de. Ama burada aileler çok. 10 kişiler var, 15 kişi
aileler. Siz nereye gitmek istiyorsunuz?
Biz Almanya'ya gitmek istiyoruz. Hatta şimdi bazı çadırlar da kuruldu. Burada herkes bugün burada yatıyor.
Çadırlar da kuruldu orada.
Çadırlar da kuruldu. Herkes yatıyor bugün burada.
Peki birçok Suriyeli aslında deniz yolunu kullanarak Almanya'ya gitmeye çalışıyor, onu biliyoruz.
Evet abi, biz siz deniz yolunu kullanmak istemiyoruz.
Neden?
Biz deniz yolu ölüm yolu diyorum. Hı-hı. Biz karayolları kullanmak istiyoruz.
Peki nasıl çıkacaksınız? Sonuçta pasaportunuz yok, vizeniz yok. Türkiye'den nasıl çıkacaksınız? Karşı taraf sizi...
Abi dünya bütün biliyor Suriye ne durumda olduğunu biliyor. Kim, zaten Suriyelilere şu an pasaport kimse vermiyor. Hı-hı. Dünya bütün biliyorum.
Peki siz nasıl buluştunuz? Sosyal medya üzerinden mi bir buluşma oldu bu?
Evet abi, sosyal medya üzerinden.
Yani Twitter'dan, Facebook'tan mı planladınız?
Twitter, Facebook, Instagram, diğer bütün bölümlerden buluşma yaptık.
Daha da kalabalıklaşacak mı bu?
30 bin kişi yaklaşık bu konuşmaları yaptık. Hı hı.
Daha da kalabalıklaşacak mı bu talep?
Evet abi, şu an gelenler de bile var.
Daha gelenler var.
Evet abi.
Peki ne kadar bekleyeceksiniz otogarda eğer izin verilmezse?
Abi gerekirse bir ay, gerekirse iki ay, gerekirse ne kadar gerekiyorsa. Şu an bazı insanlar bile düşünüyor aşırı grevi yapmak bile.
Peki yemek var mı, su var mı, para var mı, ısınma işi ne olacak? Çocukların durumu ne?
Şu an çocuklar bazıları zaten soğuktan biraz hasta olmaya başlıyorlar. Küçük çocuklar, hatta büyük yaşta insanlar var. Çok yorgun var şu an.
Size yardım edenler var mı? Yemek, erzak mı benzeri?
Maalesef. Şu an biz kendi kendimiz, herkes kendi kendine bakıyor.
Peki. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet Kerim Bey, İstanbul'daki durum pek iç açıcı değil. Bugün ben ekranlardan gördüğüm kadarıyla Edirne yolundakiler için de durum pek iç açıcı değildi.
İstanbul'la beraber Edirne'de de durum aslında vahim.
Yani su ihtiyacı bile tam olarak karşılanamıyor diye bir tablo gördüm ben maalesef.
Karayolu ve TEM yolunda su ihtiyacı karşılamadı. Ancak daha sonra Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığı burada kalan mültecilerin, yani Suriyelilerin hemen hemen hepsine kumanya ve su dağıtımı yaptı. Tabii görüştüklüğümüz Suriyelilerin çok can alıcı bir sözleri var. Diyorlar ki biz Avrupa'ya, Almanya'ya para kazanmak için değil, can güvenliğimiz ve huzurlu bir yaşam için gitmek istiyoruz. Tabii şu an Edirne'de yaklaşık 3'te 4 bin arasında bir Suriyeli var. Bunların hepsi bir an önce Yunanistan'a geçmek istiyor. Bugün yaklaşık 2 saat önce Yunanistan'ın sınır kapısı Kastanyas'a geçtim. Orada da izlenimlerim var.
O nedir? Orada durum Yunanistan mesela bir önlem alıyor mu?
Yunanistan'da şu anda Yunanistan polis ve askeri olağanüstü önlem almış durumda. Kendileriyle yaptığımız görüşmede kesinlikle geçişlere izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Şartlar ne olursa olsun müdahale yapılacağını söylüyorlar. Aynı şekilde Edirne valisinin de bir açıklaması var. Kesinlikle toplu halde sınır geçişlerine izin verilmeyecek. Gerekirse müdahale edilecek. Ne kadar kalırlarsa kalsınlar onları tekrar geri göndereceğiz. Çünkü Avrupa Birliği ile Avrupa ile özel anlaşmalarımız var diyor Edirne valisi. Buradaki bekleyiş burada sürüyor. Görüştüğümüz herkesin tek isteği Yunanistan'a geçme. Ancak tabii şu noktayı da belirtmek istiyorum. Yunanistan'ın Pazarkule'den sonraki Kastanyas kasabasından itibaren yaklaşık 30 kilometrelik bir tel örgüsü var. Geniş hendekleri var. Bu bölümlerden Yunanistan'a ulaşmak mümkün değil. İki yol var. Bir, bu tel örgülerin bittiği 30 kilometre aşağıdan Meriç'i geçmek veya direkt Kastanyas sınır kapısından karşıya geçmek. Kastanyas'tan geçmek için de ne Türk polisi ne Yunan polisi kesinlikle izin vermeyeceğini
İnşallah
söylüyor.
İnşallah yeni bir facia olmaz yani nehirden geçeceğiz derken.
Ya nehirden geçerlerse facia olur. Çünkü şu anda da nehirde su yüksek ve geçiş yolları çok burada riskli. Nehrin akıntıları çok farklı. Bugün bu yıl içerisinde sadece benim bildiğim en az 300'e yakın boğulma olayı var. Ve bunların birçoğu Suriyeli. Şu anda da bekleyiş sürüyor. Hepimiz
çok önemli bir bilgi verdiniz. Yani 300'ün üzerinde Suriyeli zaten o nehirden geçmek için sınırı nehir üzerinden aşabilmek evet. için hayatını kaybetmiş. Daha bu sabah 14 mültecinin sanıyorum 14'tü artık sayılar da karıştı tabii ama 14 evet. mültecinin gemisi battı ve teknesi battı ve onlar da Datça açıklarında hayatını kaybettiler. İnsanlar ölmeye devam ediyor ve buna itiraz ettikleri için de aslında oradalar. Bir çıkmaz var çünkü Suriye sınırındaki...
Bir çıkmaz sokakta ama şunu da söylüyorlar.
Türkiye için de bir çıkmaz. Biz zaten aslında ölümden insanlık geldik. İnsanlık için de bir çıkmaz ama bu. Yani baktığınız
İnsanlık
zaman...
içinde çıkmaz ama tabii Suriyelilerin söyledikleri yine bir başka söz daha var.
Evet.
Biz zaten ölümden geldik, yine ölüme gideriz. Hiç korkmamıza gerek yok. Biz ölümü göze aldık diyorlar.
Son derece de haklı bir şey.
Ama gerçekten Edirne olağanüstü günler yaşıyor. Hiç alışık olmadığı görüntüler var. 3 ile 4 bin arasında Suriyeli. Birçoğu otogarda, otogarın dışında da şehirdeki bütün parklar, cami bahçeleri Suriyelilerle dolmuş vaziyette.
Peki, teşekkür ederiz katıldığınız için.
Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Evet, gerçekten bir insanlık dramı ile karşı karşıyayız. Dram diyorum çünkü ortadaki görüntüler çok sıkıntılı. İşte bugün bir haberden birkaç alıntı verelim bu göçmenlerle ilgili. Suriyeli 9 yaşındaki kız çocuğu Ceylan, polislerin Almanya'ya gitmeleri için kendilerine izin vermelerini istiyor. Gazetecilerle yaptığı konuşmada söylüyor bunu. 9 yaşında bir çocuk. Suriye'den çıkmış. Muhtemelen Türkiye sınırında bir süre kalmış kamplarda. Sonra İstanbul'a gelmiş. Sonra Edirne yolunda. Türkçe konuşmayı bilen 7 yaşındaki diğer kız çocuğu Ivana ise Almanya'ya gidip okuyup öğretmen olmak istediğini söylüyor. Hayaller hep başka bir ülkede huzuru bulmak üzerine. Savaşta iki ayağını kaybeden ve Almanya'daki abisinin yanına gitmek için tekerlekli sandalyesiyle yanına 1 yaşındaki oğlu Rafael, eşi Salem'i alarak yola çıkan Hicam Korom'un dramı da çok sıkıntılı diyor yine haberde. Suriye'de savaş çıkmadan önce çok mutlu yaşadıklarını söylüyor. Savaşta iki ayağımı kaybettim ama ümidimi kaybetmedim. Eşim ve çocuğumla Almanya'da bulunan abimin yanına gitmek için yola çıktık. Tek umudum Almanya'ya gitmek. Orada eşimi ve beni yeni bir hayat bekliyor diyor. Yani insanlar aslında bir hayat arıyorlar. Yeni bir düzen arıyorlar. Can güvenliği arıyorlar. Ve bunun için yola çıkıyorlar. Yolda da maalesef hayatını kaybeden çok sayıda Suriyeli var. Peki Batı ne yapıyor? Batı artık askeri önlemlere başvurmaya başladı. Sınırlarda, geçişlerde Schengen nedeniyle pasaport kontrolleri yoktu. O kontroller konulmaya başlandı. Ve maalesef aslında en önemlisi Suriye'deki savaşın bitirilmesi için hala kimse kılını kıpırdatmıyor. Türkiye'nin Suriye sınırında yaşanan dram şu anda en batısında Edirne'de yaşanmaya başlandı.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam ediyor.
Kim durdurlar? Ya! Nefes
bizim sayemizde devlet su.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey her konuşulacak. Şey, her Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Ama bu akşam finali sevinç gözyaşlarıyla kapatacağız. Türkiye'de bir atanamayan öğretmenler sorunu var malumunuz. Yaklaşık 450 bin civarında o öğretmenlerin sayısı. Genç insanlar diyeceğim ama beklerken yaşını almış olanlar da var. İşte bugün o öğretmenlerden bir bölümü atandı. Atanmış öğretmenler haline geldi. 37 bin öğretmen için kura çekimi vardı Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Öyle manzaralar vardı ki gerçekten ben gözümü alamadım izlerken. Ağlayanlar vardı. Dua edenler vardı. Kendisi üzgün, çevresi sevinçli insanlar vardı. Atananlar gerçekten havaya uçtu. Atanamayanlar yine hüzünle oradan ayrıldılar. Ama bir öğretmen vardı. Hepsinin sanki özeti gibi. Bir onun sesini dinleyelim, sonra devam edeceğiz.
15 yıl sonra. 15 yıl sonra. İstanbul. Biyoloji.
Evet, biyoloji öğretmeni, üniversiteden mezun olmuş, öğretmen olmayı beklemeye başlamış. Bir yıl beklemiş, iki yıl beklemiş, üç yıl, beş yıl, yedi yıl, on yıl, on iki, on üç, on beş yıl. 15 yıl öğretmen olmayı bekledikten sonra, bugün kurada ismini gördükten sonra işte duyguları böyleydi. Bunu size aktarmış olalım. Bugün Hrant Dink'in doğum günü. Finalimizde onun için yazılan bir şarkıyı da yapacağız. Sezen Aksu'dan Güvercin adlı şarkıyı birlikte izleyelim, biraz rahatlayalım ve Hrant Dink'i de anmış olalım. Ruhu şad olsun diyelim. Hoşçakalın.
Bir daha açar mı karanfil korkusuz? Bir daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı güneşli bir ocak, mübarek cuma gününde. Gitti cancağızım, gitti. Bitti son İstanbul. Kaldırım azabı tuttu şah. Soyun ağlar. siyah ağlar. Aynı denize çoğalır yüreğin öz suyu. Gitti cancağızım gitti. Bitti son insan bu. Kaldırım arza tuttu şahidiz. Hepimiz her yer tetikti. Sen de çekip bir
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.
Kimdir devlet ya? Devlet bizim sayımızda devlet dur.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak.